Ayrım 28.
Bende de böyle bir hususiyet pekala olabilir. Yaralanmamak olamaz. Çünkü tecrübe bana yumuşak etli olduğumu ve her şeyin tenime işleyebildiğini birçok kez gösterdi. Büyü işlememesi de olamaz. Çünkü öyle bir kafese kapatıldım ki büyü marifetiyle olmasa dünyada hiçbir kuvvet beni oraya tıkamazdı. Ne var ki o büyüden kurtulduğuma göre bana zarar verebilecek bir büyü olmadığını düşünme eğilimindeyim. Bu yüzden bu büyücüler zararlı becerilerini şahsıma yöneltemeyeceklerini görüp en çok sevdiğim şeylerden alıyorlar bunun intikamını. Benim yaşamamın sebebi olan Dulcinea'ya zarar vererek beni öldürmek istiyorlar. İşte bu yüzden öyle sanıyorum ki silahtarım kendisine benden haber götürdüğünde onu buğday elemek gibi aşağılık bir işle uğraşan bir köylüye dönüştürdüler. Ama daha önce de söylemiştim. O ne esmer buğdaydı ne de buğdaydı. Onlar inci taneleriydi, hem de doğu incileri. Bu gerçeği kanıtlamak için zat-alilerinize şunu da anlatmak isterim. Kısa bir süre önce El Toboso'ya gittiğimde Dulcinea'nın sarayını bir türlü bulamadım. Ertesi günse silahtarım Sancho onu kendi şekliyle, yani dünyanın en güzel yüzüyle gördüğü halde bana kaba, çirkin bir köylü kızı gibi göründü. Üstelik aslında dünyanın en akıllı kadını olduğu halde hiç de düzgün konuşmuyordu. Ben büyü etkisi altında olmadığıma, olamayacağıma göre mantıken demek ki büyü etkisi altında olan o. Saldırıya uğrayıp dönüşüme uğrayan, kılıktan kılığa sokulan o. Düşmanlarım benim intikamımı ondan alıyorlar. Onu asıl haliyle görene kadar ben sürekli gözlerimde yaşlarla yaşayacağım. Bütün bunları kimse Sancho'nun elekle, kalburla ilgili söylediklerine inanmasın diye anlattım. Dulcinea'yı benim gözümde değiştirdiklerine göre onun gözünde de değiştirmiş olmalarında şaşılacak bir şey yok. Dulcinea soyludur. Soyu El Toboso'nun çok sayıdaki köklü ve iyi asılzadelerine dayanır. Bunda eşsiz Dulcinea'nın payı da az değildir. Köyü onun sayesinde meşhur olup gelecek yüzyıllarda anılacaktır. Tıpkı Truva'nın Helena ile İspanya'nın La Cava ile anıldığı gibi, ama daha iyi bir şöhretle. Öte yandan şunu da bilmenizi isterim ki Sancho Panza bugüne kadar gezgin şövalyelere hizmet etmiş en komik silahtarlardan biridir. Bazen öyle zekice saflıkları vardır ki saf mı zeki mi diye düşünmek bile büyük zevk verir insana. Ona aşağılık sıfatını kazandıran kötülükleri, ahmak olduğunu kanıtlayan dikkatsizlikleri vardır. Her şeyden şüphelenir, her şeye inanır. Tam aptallığın çukuruna düşeceğini sandığım anda öyle akıllıca bir şey söyler ki gökyüzüne yükseliverir. Kısacası ben üstüne bir şehir de verseler onu başka hiçbir silahtara değişmem. Bu sebeple de zat-alinizin ona lütuf olarak bağışladığı valiliğe kendisini göndermek konusunda şüphelerim var. Öte yandan Sancho'da bir yönetim kabiliyeti de görmüyor değilim. Zihni birazcık yontulsa inat eder, her valiliğin üstesinden gelir. Ayrıca birçok tecrübeden de bildiğimiz gibi vali olmak için fazla yeteneğe de fazla tahsile de gerek yoktur. Neredeyse okumayı bilmeyip de valiliklerini atmaca gibi yöneten yüzlerce kişi vardır. Önemli olan iyi niyetli ve her şeyi başarmaya istekli olmaktır. O zaman etrafında nasihat verenler, yapacağı işlerde yol gösterenler eksik olmaz. Şövalyelikten gelme, tahsili olmayan, yardımcılarıyla hüküm veren valiler gibi. Ben kendisine rüşvet kabul etmemesini, doğru yoldan ayrılmamasını tavsiye ederdim. Kendisine söylemek istediğim başka bazı ufak tefek şeyler vardır ki zamanı gelince ortaya çıkacak. Sancho için de yöneticiyi cezire için de faydalı olacaktır. Dük, Düşes ve Don Quixote sohbetlerinin bu noktasına geldiklerinde sarayda kalabalık insan sesleri duyuldu. Sancho aniden telaş içinde salona girdi. Boynuna peçete niyetine bir çaput bağlanmıştı. Arkasından da çok sayıda delikanlı, daha doğrusu aşçı yamağı ve avam tabakadan kimseler gelmekteydi. Birinin elinde su dolu bir tekne vardı. Rengine ve pisliğine bakılırsa bulaşık suyu olmalıydı. Tekneyi taşıyan oğlan Sancho'nun peşini bırakmıyor, ısrarla sakalının altına itmeye çalışıyordu. Bir başka yamakta yıkamak için gayret gösteriyordu. ''Ne oluyor çocuklar?'' diye sordu Düşes. ''Nedir bu? Ne istiyorsunuz bu adamcağızdan? Valiliğe getirildiğinin farkında değil misiniz kendisinin?'' Bunun üzerine berber oğlan dedi ki, ''Bu beyefendi adet olduğu saygıdeğer efendim Dük'ün ve kendi efendisi olan beyefendinin yıkandığı gibi sakalını yıkamamızı istemiyor.'' İstiyorum diye cevap verdi Sancho öfkeyle. Ama havlular daha temiz, su daha berrak olsun. Eller de bu kadar pis olmasın isterdim. Efendimle benim aramda o kadar büyük fark mı var ki o mis kokulu sularla ben iğrenç bulaşık suyuyla yıkanıyorum. Her yörenin, prenslerin, saraylarının adetleri rahatsızlık vermedikleri sürece iyidirler. Buradaki yıkanma adeti kefaretten beter. Benim sakalım temiz, böyle ikramlara ihtiyacım yok. Beni yıkamaya veya saçımın yani sakalımın bir tek teline dokunmaya kalkan olursa, affedersiniz öyle bir yumruk geçiririm ki, yumruğun kafatasına çakılı kalır. Bu melasimler, sabunlamalar misafir ikramından çok maskaralık gibi geliyor bana. Düşes, Sancho'nun öfkesini gördükçe, sözlerini duydukça gülmekten katılıyordu. Ama Don Quixote kendisini bu halde pis bir çaputla, etrafında o kadar aşçı yamağıyla görmekten pek hoşlanmamıştı. Dük ve Düşes'in önünde yere kadar eğilmek suretiyle konuşma izni istediğini belirterek, sakin bir sesle ayak takımına dedi ki, ''Efendiler, o delikanlıyı bırakın ve geldiğiniz yere ya da canınız nereye istiyorsa oraya dönün.'' Benim silahtarım temizlikte diğer silahtarlardan aşağı kalmaz. O tekneler de kendisine dar gelir. Dediğimi yapın ve rahat bırakın kendisini. Çünkü o da ben de şakaya hiç gelemeyiz. Sancho lafı efendisinin ağzından kaparak şöyle devam etti. Yo hayır gelsinler de hödükle alay etsinler bakalım. Gösteririm günlerini. Buraya bir tarak veya başka bir şey getirsinler de sakalımı tımar etsinler. İçinden temizliğe aykırı bir şey çıkarsa kafamı kazısınlar. Bunun üzerine Düşes gülmeye devam ederek dedi ki, Sancho Panza'nın bütün söyledikleri doğru, söyleyecekleri de öyle. Kendisi temiz ve dediği gibi yıkanmaya da ihtiyacı yok. Adetimiz hoşuna gitmiyorsa kendi bileceği iş. Üstelik de siz temizlik temsilcileri fazlasıyla ihmalkar ve dikkatsiz davrandınız. Hatta belki küstahça demek gerekir. Böyle bir şahsa ve böyle bir sakala som altından leyen ibrikler ve yumuşak havlular getireceğinize ahşap tekneler ve bulaşık bezleri getirdiniz. Kısacası aşağılık ve soysuzsunuz. Serseri olduğunuz için de gezgin şövalye silahtarlarına beslediğiniz husumeti göstermeden edemiyorsunuz. Haydutlaşan hizmetkarlar, hatta onlarla birlikte gelmiş olan sofracı başı da Düşes'in sözlerini ciddiye aldılar ve çaputu Sancho'nun boynundan çözerek telaş ve utanç içinde gidip Sancho'yu bıraktılar. Sancho, tehlikelerin en büyüğü gibi gördüğü durumdan kurtulunca, Düşes'in önünde diz çöktü ve dedi ki, ''Büyük hanımefendilerden büyük lütuflar beklenir. Zat-ı Ali'nizin bugün bana bağışladığı lütfa karşılık verebilmek için, gezgin şövalye ünvanı alıp ömrümün tamamını böyle yüce bir hanımefendinin hizmetine adamak istiyorum. Çiftçiyim, adım Sancho Panza'dır.'' Evliyim, çocuklarım var ve silahtarlık hizmeti görüyorum. Bunlardan herhangi birini zat-ı âlinizin hizmetine sunabilirsem, emrinize derhal itaat etmeye hazırım. Bana öyle geliyor ki Sancho dedi Düşes, siz nezaketi bizzat nezaketin okulunda öğrenmişsiniz. Demek istiyorum ki kibarlığın zirvesi ve merasimin ya da sizin deyişinizle melasimin şahikası olan Senyor Don Quixote'nin yanında yetiştiğiniz belli. Böyle efendi, böyle hizmetkar çok yaşasın. Biri gezgin şövalyeliğin pusulası, öteki silahtarca sadakatin yıldızı olarak. Kalkınız dostum Sancho. Kibarlığınıza karşılık olarak efendim Dük'ün valilik vaadini en kısa zamanda gerçekleştirmesini sağlayacağım. Sohbet böylece sona erdi. Don Quixote öğle uykusuna çekildi. Düşes Sancho'dan eğer çok uykusu yoksa öğleden sonrayı kendisi ve nedimeleriyle birlikte çok serin bir salonda geçirmesini rica etti. Sancho cevaben yazın öğleden sonraları 4-5 saat uyuma alışkanlığı olduğu halde ekselanslarına hizmet etmek istediğinden o gün hiç uyumamak için bütün gücünü sarf edeceğini ve emrine itaat edeceğini söyleyip gitti. Dük Don Quixote'ye tam bir gezgin şövalye gibi kayıtlara göre eski şövalyelere yapılan muameleden bir nebze olsun ayrılmadan nasıl davranılacağı konusunda hizmetkarlarına yeni talimatlar verdi. 33. Bölüm. Düşesle nedimelerin Sancho Panza ile yaptıkları tadına doyulmayacak okunmaya ve dikkate değer sohbete dair. Hikayede anlatıldığına göre Sancho o gün öğleden sonra uyumadı. Sözünü tutup yemekten sonra Düşes'in ziyaretine gitti. Düşes kendisini dinlemekten o kadar zevk alıyordu ki onu alçak bir iskemleye yanı başına oturttu. Gerçi Sancho çok terbiyeli olduğundan oturmak istemedi. Ama Düşes vali sıfatıyla oturup silahtar sıfatıyla konuşmasını söyledi. Sancho her iki sıfatla da şampiyon Cid Ruy Diaz'ın tahtına layıktı Düşes'in gözünde. Sancho omuzlarını büzdü, emre itaat edip oturdu. Düşes'in bütün genç ve yaşlı nedimeleri çevresine toplanıp dikkatle büyük bir sessizlik içinde söyleyeceklerini dinlemek üzere hazırlandılar. Fakat ilk konuşan Düşes oldu ve dedi ki, hazır burada yalnız kalmışken, kimsenin bizi duymasına imkan yokken, saygıdeğer valinin, büyük Don Quixote'nin basılmış olan hikayesiyle ilgili şüphelerimi ortadan kaldırmasını isterdim. Şüphelerimden biri şu, sevgili Sancho, Dulcinea'yı yani Senyora Dulcinea del Toboso'yu hiç görmediği, Senyor Don Quixote'nin mektubunu da Morena dağlarında not defterinde kaldığı için götürmediği halde onun verdiği cevabı uydurmaya nasıl cüret etti? Üstelik de kendisini buğday elerken bulduğunu söyledi. Halbuki hepsi yalandı. Eşsiz Dulcinea'nın şöhretini lekelediği gibi iyi bir silahtarın soyluluğuna sadakatine yakışmayan bir davranış. Sancho bu sözlere hiçbir karşılık vermeyip iskemleden kalktı. Ağır adımlarla kamburu çıkmış parmağı dudaklarında perdeleri kaldırarak bütün salonu dolaştı. Daha sonra dönüp yerine oturdu ve dedi ki, sevgili hanımefendi, hazır bulunan hanımlar dışında bizi gizlice dinleyen kimse olmadığını gördüğüm için bana sorulan ve sorulacak olan her şeye korkmadan çekinmeden cevap verebilirim. İlk söyleyeceğim şu, ben efendim Don Quixote'yi zır deli olarak görüyorum. Gerçi bazen öyle akıllıca ve doğru şeyler söyler ki, bence ve hatta kendisini dinleyen herkesin fikrince, şeytanın kendisi gelse o kadar güzel konuşamaz. Ama bütün bunlara rağmen ben onun şuursuz olduğundan gerçekten kesinlikle eminim. Bunu bildiğim için de abuk subuk şeylere inandırabiliyorum onu. Mesela gönderdiği mektubun cevabı, mesela 7-8 gün önceki kitapta henüz olmadığı halde anlatmak istediğim bir olay. Senyora Doña Dulcinea'ya yapılan büyü meselesi. Ben inandırdım kendisini büyü yapıldığına, halbuki kuyruklu yalan. Düşes bu uydurma büyü meselesini anlatmasını rica etti. Sancho da her şeyi olduğu gibi anlattı. Anlattıkları dinleyenlerin çok hoşuna gitti. Düşes sohbete şöyle devam etti. Sevgili Sancho'nun anlattıkları içimde bir kuşku uyandırdı. İçimden bir ses şöyle fısıldıyor. La Mançalı Don Quixote deli, sersem ve şuursuz olduğuna göre, silahları Sancho Panza'da onu tanıdığı halde ona hizmet ettiğine, izlediğine, boş vaatlerine bağlandığına göre, hiç şüphesiz onun efendisinden daha deli ve aptal olması gerekir. Bu böyle olduğuna göre de bu Sancho Panza'ya yönetsin diye bir cezire vermen senin hakkında hiç hayırlı olmayacak sayın düşes. Çünkü kendini yönetemeyen kişi başkalarını nasıl yönetecek? Tanrı hakkı için hanımefendi, dedi Sancho, bu kuşku çok haklıymış. Zatıaliğiniz kendisine söyleyin, açık konuşsun, ne istiyorsa söylesin. Ben biliyorum doğru söylediğini. Benim birazcık aklım olsa efendimi çoktan terk ederdim. Benim de kaderim bu işte. Bahtsızım ben, mecburum onu izlemeye. Biz aynı köydeniz, onun ekmeğini yedim, severim kendisini, kadir bilir bir insandır. Bana sıpalarını verdi. Her şeyden önemlisi de ben vefalıyımdır. Yani bizi kazmalı yürekli adamdan başka şeyin ayırması mümkün değil. Zat-ı âliniz vaat edilen valiliğin bana verilmesini istemiyorsanız, Tanrı beni vali yaratmadı zaten. Hem belki vermezseniz vicdanım da daha rahat olur. Çünkü aptal olmakla birlikte dağ başından duman eksik olmaz ne demektir anlıyorum. Belki de Sancho'nun cennete silahtar olarak gitmesi, vali olarak gitmesinden kolaydır. Cambaz ipte, balık dipte gerek. Kurt dumanlı havayı sever. Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış. Açlıkla tokluğun arası bir lokma ekmek. Mide dolsun da neyle dolarsa dolsun. Kırlardaki küçük kuşları Tanrı besler doyurur. Beş arşın aba, beş arşın tülden daha çok ısıtır. Bu dünyadan ayrılıp toprağa girildiğinde prens de ırgat da aynı dar yoldan geçer. Papa zangoçtan daha uludur ama bedeni toprakta daha fazla yer kaplamaz. Çünkü çukura girdiğimizde hepimiz sıkışıp sığışacağız. Yoksa zorla kör karanlıkta sıkıştırıp sığıştırırlar. Tekrar söylüyorum, eğer zat-ı âliniz aptal olduğum için bana cezireyi vermek istemezseniz ben akıllılık edip aldırmayacağım. Derler ki haçın arkasında şeytan gizlidir. Her parlayan altın değildir. Eğer eski balatların sözleri yalan değilse, çiftçi Vamba'yı öküzlerin, sabanların, kolanların arasından çıkarıp İspanya kralı yapmışlar. Rodrigo'yu da brokarların, eğlencelerin, hazinelerin arasından çıkarıp yılanlara yem etmişler. Bunun üzerine dinleyiciler arasında bulunan yaşlı Nedime Donya Rodriguez, "Tabii yalan değil," dedi. Bir balatta Kral Rodrigo'nun kurbağalar, yılanlar ve kertenkelelerle dolu bir mezara diri diri gömüldüğü anlatılır. İki gün sonra kral mezarın içinden boğuk, kısık bir sesle demiş ki, "Yiyorlar, her tarafımı yiyorlar. En çok günah işlediğim yerden bilhassa." Bu yüzden beyefendi kral yerine çiftçi olmak istemekte çok haklı. Madem sonunda hayvanlara yem olacak. Düşes yaşlı Nedimesinin safça sözlerini duyunca gülmekten kendini alamadı. Sancho'nun konuşmaları, atasözleri de şaşırtmıştı düşesi. Dedi ki, "Sevgili Sancho, bir şövalyenin bir söz verdiği zaman hayatına mal olsa dahi sözünü yerine getireceğini bilir. Dük, yani efendim ve kocam, gezgin şövalye olmamakla birlikte yine de şövalyedir. Bu yüzden de bütün dünyanın kıskançlığına, fesatlığına rağmen cezire vaadini yerine getirecektir. Sancho gönlünü ferah tutsun. Çünkü hiç beklemediği bir anda kendisini ceziresinin mülkünün başında bulacak, yönetimi ele alacak. Sonra da daha iyi mevkiler kısmet olur. Benim ondan özellikle istediğim vasallarını dikkatle yönetmesi, hepsinin sadık ve temiz soylu kimseler olduğunu hatırlaması. Onları iyi yönetmemi ayrıca söylemenize gerek yok," dedi Sancho. "Ben zaten kendiliğimden merhametliyimdir. Yoksullara acırım. Ayrıca hamuru açıp fırına verenden ekmek çalınmaz. Tanrı hakkı için bana kimse numara yapamaz. Yaşlı köpeğim ben, bana kuçu kuçu sökmez. Her şeyin kokusunu zamanında alırım, gözüme perde çektirmem. Çünkü ben işime geleni bilirim. Bunu söylememin sebebi de şu. İyilerin başımın üstünde yeri olur, kötüler yanıma yanaşamaz. Bana öyle geliyor ki bu yönetim işinde esas mesele başlamak. Bir de bakarsınız, 15 gün sonra valiliğin tadına doyamam, doğduğumdan beri yaptığım tarla işinden daha iyi beceririm. Haklısınız Sancho, dedi Düşes. Kimse anasının karnından tahsilli doğmaz. Ayrıca psikoposlar da insandan olur, taştan olmaz. Her neyse, biraz önce konuştuğumuz konuya, Senyora Dulcinea'ya yapılan büyü meselesine dönelim. Ben kesinlikle eminim ki Sancho'nun efendisine oyun oynaması, köylü kızının Dulcinea olduğunu, efendisinin büyü yapıldığı için onu tanıyamadığını söylemesi, hep Senyor Don Quixote'nin peşindeki büyücülerden birinin işi. Çünkü ben kesinlikle biliyorum ki eşeğe zıplayıp binen köylü kızı Dulcinea del Toboso'ydu, hala da öyle. Aslında sevgili Sancho efendisini yanılttığını sanıyorsa da kendisi yanılıyor. Bundan hiç görmediğimiz bir şeyden ne kadar şüphe edebilirsek o kadar şüphe edilebilir. Senyor Sancho Panza'ya şunu söylemek isterim ki, bizim burada bizi seven, dünyada neler olduğunu dümdüz, dosdoğru, dolambaçsız, hilesiz söyleyen büyücülerimiz de var. İnanın bana Sancho, o zıplayan köylü kızı Dulcinea del Toboso'dur ve anasından doğduğu gibi büyü altındadır. Kendisini hiç beklemediğimiz bir anda asıl şekliyle göreceğiz ve o zaman sevgili Sancho içine düştüğü bu yanılgıdan kurtulacak. Bütün bunlar doğru olabilir, dedi Sancho Panza. Şimdi efendimin Montesinos mağarasında gördüğü şeylere dair anlattıklarına da inanasım geliyor. Ben Senyora Dulcinea del Toboso'yu sırf zevkim için büyü etkisine soktuğumda, üzerinde gördüm diye tarif ettiğim kıyafetin aynısıyla efendim onu Montesinos mağarasında gördüğünü söyledi. Aslında her şey Zat-ı Ali'nizin de dediği gibi sevgili hanımefendi, tam tersine oldu herhalde. Çünkü benim kıt aklımdan bir anda böyle zekice bir yalan çıkması beklenemez, beklenmemeli. Üstelik efendimin benimki gibi dayanaksız ve zayıf bir iddia üzerine böylesine mantığa sığmaz bir şeye inanacak kadar deli olduğunu da sanmıyorum. Ama hanımefendi, beni bu yüzden kötü niyetlilikle suçlamayın. Benim gibi bir ahmak, fesat büyücülerin düşüncelerini, kötülüklerini kavrayamaz. Ben o yalanı efendim Don Quixote'den azar işitmemek için uydurdum. Ona hakaret olsun diye değil. Sonuçta tersi olduysa, yukarıda Tanrı var, herkesin yüreğini bilir. Doğru söylüyorsunuz, dedi Düşes. Şimdi şu Montesinos mağarası meselesini anlatın, merak ettim. Bunun üzerine Sancho Panza o serüvenle ilgili her şeyi tek tek anlattı. Düşes anlattıklarını dinledi ve dedi ki, bu olaydan şöyle bir sonuç çıkıyor. Yüce Don Quixote o mağarada Sancho'nun El Toboso çıkışında gördüğü köylü kızının aynısını gördüğünü söylüyorsa, demek ki o hiç şüphesiz Dulcinea ve etrafta çok kurnaz, fazlasıyla meraklı büyücüler dolaşıyor. Ben diyorum ki, dedi Sancho Panza, Senyora Dulcinea del Toboso'ya büyü yapıldıysa bana ne? Ben efendimin düşmanlarıyla kapışmak zorunda değilim. Belli ki hem sayıları fazla hem de kötüler.